Ayrım 11, sayfa 111, bölüm 14. Dayanışma gruplarını işte bu yüzden seviyordum. İnsanlar ölmekte olduğunuzu sanırlarsa bütün dikkatlerini size veriyorlardı. Bugün sizi son kez görüyor olmaları gibi bir ihtimal varsa sizi gerçekten görüyorlardı. Çek defterleriyle ve radyo şarkılarıyla ve dağılmış saçlarıyla ilgili her şey pencereden uçup gidiyordu. Bütün dikkatleri sizde oluyordu. İnsanlar kendi konuşma sıralarını beklemek yerine sizi dinliyorlardı. Ve konuştukları zaman da size hikayeler anlatmıyorlardı. İki kişi konuşurken aranızda bir şey kuruluyordu ve daha sonra ikiniz de öncekinden farklı oluyordunuz. Marla dayanışma gruplarına gitmeye ilk yumruyu bulduktan sonra başlamıştı. İkinci yumrusunu bulduğumuzun ertesi günü Marla iki bacağını da naylon çorabının bir bacağına sokmuş olarak sıçraya sıçraya mutfağa geldi ve dedi ki, "Bak, ben deniz kızı oldum." Erkeklerin tuvalete ters oturup motosiklete binmiş numarası yapmaları gibi bir şey değil bu, dedi Marla. Bu gerçek bir kaza. Omuz omuza erkekçe de Marla ile tanışmamızın hemen öncesinde birinci yumru ortaya çıkmıştı. Şimdi bir de ikinci yumru vardı. Bilmeniz gereken şu ki Marla hala hayatta. Marla'nın hayat felsefesi bana söylediğine göre ölmeye her an hazır oluşu. Marla'nın hayatındaki trajedi ise ölmüyor oluşu. Marla ilk yumruyu bulduğunda bir kliniğe gitmişti. Orada bekleme odasının üç yanındaki plastik sandalyelerde kamburunu çıkarmış oturan, korkuluğa dönmüş anneler görmüştü. Kadınların yanında kucaklarına kıvrılmış ya da ayaklarının dibine yatmış, cansız görünümlü oyuncak çocuklar vardı. Çocukların gözleri çukura kaçmış, etrafı koyu renk halkalarla çevrelenmişti. Bozulup pörsüyen portakallar ya da muzlar gibi. Anneler çığırından çıkmış mantar enfeksiyonları yüzünden kepek yığınına dönmüş saçlarını kaşıyıp duruyorlardı. Klinikteki herkesin incecik suratında dişleri o kadar kocaman duruyordu ki, diş denilen şeyin yiyecekleri parçalamak üzere derinizi delip çıkan kemik parçalarından başka bir şey olmadığını anlıyordunuz. Sağlık sigortanız yoksa başınıza gelecek olan budur. Daha kimsenin aklı başına gelmemişken bir süre eşcinsel, çocuk sahibi olmak istemişti ve şimdi o çocuklar hastaydı. Anneleri ölmekteydi ve babaları ölmüştü. Ve hastanenin sirke ve çiş karışımı o kusturucu kokusunun ortasında otururken hemşirenin biri anneleri sırayla kaç kilo kaybettiklerini ve çocuğun ebeveyninin ya da vasisinin hayatta olup olmadığını sorarken Marla kararını vermişti. Hayır. Şayet ölecekse Marla bunu bilmek istemiyordu. Marla klinikten çıkıp köşeyi dönmüş ve şehir çamaşırhanesine girmişti. Bütün kurutuculardaki kot pantolonları çalmış, sonra ona pantolon başına 15 dolar veren bir mağazaya kadar yürümüştü. Oradan çıkınca Marla kendine en kalitelisinden bir çift naylon çorap almıştı. Kaçmayanlarından. Kaçmayan cinsten iyi çorapların bile, diyor Marla. İlmekleri dışarı fırlıyor. Hiçbir şey durağan değil. Her şey eskiyip dağılıyor. Marla dayanışma gruplarına gitmeye başlamıştı. Çünkü başka kıç bezlerinin etrafında olmak daha kolaydı. Orada herkesin bir derdi vardı ve bir süreliğine Marla'nın yüreği atmaktan vazgeçer gibi olmuştu. Marla bir cenaze evinde işe girmiş, cenazelerini önceden ayarlamak isteyen insanlar için cenaze planları yapmaya başlamıştı. Bazen şişko kocaman erkekler ama çoğu zaman şişko kadınlar, küllerin koyulacağı kavanozların sergilendiği odadan ellerinde yumurtalık büyüklüğünde bir kavanozla çıkıyorlardı. O zaman Marla, arkadan bağladığı koyu renk saçları ve ilmekleri fırlamış çoraplarıyla girişteki masasında oturuyor ve şöyle diyordu. Hanımefendi, sizin kendinizden haberiniz var mı? Yakılmış kafanızı bile o minicik şeyin içine sığdıramayız. İçeri gidin ve kendinize bowling topu büyüklüğünde bir kavanoz seçin. Marla'nın kalbi benim suratıma benziyordu. Dünyanın pislikleri, süprüntüleri. Kimsenin geri dönüştürme zahmetine katlanmayacağı kullanılmış kıç bezleri. Dayanışma gruplarıyla klinik arasında gidip gelirken Marla bir sürü ölü insanla tanışmıştı. Bu insanlar ölmüş ve öbür tarafa gitmişlerdi ve akşamları Marla'ya telefon ediyorlardı. Marla barlara gidiyor ve barmenin kendi adını anons ettiğini duyuyordu. Ama telefonu eline aldığında karşı tarafta kimse olmuyordu. O sıralar Marla dibe vurmakta olduğunu sanmıştı. 24 yaşındayken, diyor Marla, ne kadar hızlı düşebileceğin konusunda hiçbir fikrin yoktur. Ama ben hızlı öğreniyordum. Marla ilk kez bir kül kavanozunu doldurduğunda yüzüne maske takmamıştı. Sonradan sümkürmüş ve mendilin üstüne Bay Falanca'nın kapkara pisliği çıkmıştı. Paper Street'teki evde telefon bir kez çalar ve açtığınızda hat kesilmiş olursa birilerinin Marla'yı aramakta olduğunu anlardınız. Sandığınızdan çok daha sık olurdu bu. Paper Street'teki evde bir dedektif dairemdeki patlamayla ilgili telefonlar etmeye başlamıştı. Tyler'ı göğsünü omzuma dayayıp yanımda durur, ben bir kulağımı telefona yapıştırmışken öbür kulağıma bir şeyler fısıldardı. Dedektif bana ev yapımı dinamit üretebilecek birini tanıyıp tanımadığımı sorduğunda, "Felaket benim dönüşüm çizgimin doğal bir parçasıdır," diye fısıldadı Tyler. Trajediye ve yok oluşa doğru bir dönüşüm. Dedektife dairemi havaya uçuran şeyin buzdolabım olduğunu söyledim. "Fiziksel güçle ve mülkiyetle olan bağlarımı niçin koparıyorum?" diye fısıldadı Tyler. "Çünkü ancak kendimi mahvederek ruhumun gerçek gücünü keşfedebilirim." Dedektifin söylediğine göre dinamit yeterince saf değildi. İçinde amonyum oksalat ve potasyum perklorit kalıntıları vardı. Bu bombanın evde yapıldığı anlamına gelebilirdi. Üstelik ön kapının üst kilidi kırılmıştı. "Ben o gece Washington DC'deydim," dedim. Telefondaki dedektif, birilerinin kapı kilidinin üstüne bir kutu freon sıkmış, sonra da kilide bir çelik keski sokarak silindiri kırmış olduğunu anlattı. Hırsızların bisiklet çalmakta kullandıkları yöntemdi bu. "Sahip olduklarımı yok eden kurtarıcı," dedi Tyler. "Benim ruhumu kurtarma savaşındadır. Bütün aidiyetleri yolumdan kaldıran öğretmen beni özgür kılacaktır." Dedektif dedi ki, "Ev yapımı dinamiti yerleştiren kişi her kimse, patlamadan günler önce gazı açmış ve fırının pilot alevlerini söndürmüş olabilirdi. Gaz sadece tetikleyiciydi. Bu durumda gazın bütün eve yayılması günler alırdı. Sonunda gaz buzdolabının tabanındaki kompresöre ulaşmış ve kompresörün elektrik motoru patlamaya yol açmış olabilirdi." "Söyle ona," diye fısıldadı Tyler. "Evet, ben yaptım. Her şeyi ben havaya uçurdum. Senden duymak istediği bu." Dedektife diyorum ki, "Hayır, ben gazı açık bırakıp şehirden ayrılmadım. Ben hayatımdan memnundum. O evdeki her mobilya parçasını seviyordum. Onlar benim bütün hayatımdı. Lambalar, sandalyeler, halılar hepsi bendim. Mutfak dolaplarındaki tabaklar bendim. Saksılardaki bitkiler bendim. Televizyon bendim. O patlamayla havaya uçan bendim. Bunu anlayamıyor musun?" Dedektif bana şehir dışına çıkmamamı söyledi. Bölüm 15. "Sayın Bay Başkan, Makinistler ve Bağımsız Sinema İşletmecileri Sendikası'nın yerel biriminin değerli yöneticisi. Sandalyesinde öylece kala kaldı. Adamın yolunda gittiğini sandığı her şeyin altında, arkasında ve içinde ne zamandır korkunç bir şey büyümekteydi. Hiçbir şey durağan değil. Her şey parçalanıp dağılıyor. Bunu biliyorum çünkü Tyler biliyor. Tyler 3 yıldır bir sinema zinciri için film birleştirme ve ayırma işi yapmaktaydı. Filmler metal bir çantaya yerleştirilen 6 ya da 7 küçük bobin halinde bir salondan öbürüne taşınırlar. Tyler'ın işi bu küçük bobinleri 1,5 metrelik bir bobinde birleştirerek filmi kendiliğinden alan ve geriye saran projektörlere uygun hale getirmekti. 7 sinema, sinema başına en az 3 salon, her hafta değişen filmler derken 3 yılın sonunda Tyler'ın elinden yüzlerce kopya geçmişti. Ne yazık ki filmi kendiliğinden alan ve geriye saran projektörlerin çoğalması sonucunda sendikanın artık Tyler'a ihtiyacı kalmamıştı. İş sıkıcı bir işti ve parası da kötüydü. Dolayısıyla başkana göre bağımsız ve birleşik sinemalar, Birleşik Makinistleri Birleşik Sendikası Tyler'a nezaketle kapıyı göstermekle aslında ona iyilik yapıyordu. Tyler bunu kovulma olarak görmemeliydi. Eleman azaltımı olarak görmeliydi. Sayın Başkan, soktuğu kazığı kanırtırcasına Tyler'a bizzat diyor ki, "Başarımızdaki katkından ötürü sana teşekkür ederiz." "Rica ederim, ne önemi var?" diyor Tyler ve sırıtıyor. Sendika maaş çeklerini göndermeye devam ettiği sürece Tyler'ın ağzından tek söz çıkmayacak. "Bunu erken emeklilik gibi görebilirsin," diyor Tyler. "Emeklilik maaşı da olan cinsten." Tyler'ın elinden yüzlerce kopya geçmişti. Filmler dağıtımcılara geri gitmişti. Filmler yeniden gösterime girmişti. Komediler, dramalar, müzikaller, aşk filmleri, macera filmleri. İçlerinde Tyler'ın tek karelik pornografik görüntüleriyle birlikte. Sadomi, oral seks, sadomazoşizm. Tyler'ın kaybedecek bir şeyi yoktu. Tyler bu dünyanın piyonuydu. Kimsenin gözünde bir değeri yoktu. Pressman otelin müdürüne ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Tyler öyle öğretmişti bana. Tyler'ın öteki işinde, Pressman otelde, Tyler kendisinin bir hiç olduğunu söyledi. Ölmesi ya da kalması kimsenin umurunda değildi ve tamamen karşılıklı bir duyguydu bu. Otel müdürünün odasında, kapının dışında güvenlik görevlileri otururken ben de işte bunları söyleyecektim. Her şey bittikten sonra Tyler'la geç saatlere kadar oturduk ve birbirimize hikayemizi anlattık. Makinistler sendikasına gitmesinin hemen ardından Tyler beni Pressman Otel'in müdürüyle hesaplaşmaya gönderdi. Tyler'la ikimiz gitgide tek yumurta ikizleri gibi birbirimize benzemeye başlamıştık. İkimizin de elmacık kemikleri yamulmuştu. İkimizin derisi de hafızasını kaybetmiş, yumruğu yedikten sonra geri döneceği yeri hatırlamaz olmuştu. Benim yaralarım dövüş kulübündendi. Tyler'ın suratı ise Makinistler Sendikası'nın başkanı tarafından yamyazı edilmişti. Tyler sendika binasından sürüne sürüne çıktıktan sonra ben de Pressman Otel'in müdürünü görmeye gittim. Orada oturdum. Pressman Otel'in müdürüne ait odada. Bence onun sırıtkan intikamıyım. Otel müdürünün söylediği ilk şey konuşmak için 3 dakikam olduğuydu. İlk 30 saniyede çorbanın içine nasıl işediğimi, krem brülelerin üstüne nasıl osurduğumu, hindiba oturtmaların üstüne nasıl hapşırdığımı anlattım ve şimdi ortalama haftalık yevmiyem artı bahşişlere eşit bir tutarın bana her hafta gönderilmesini istediğimi söyledim. Karşılığında ben de artık işe gelmeyecek ve gazetelere ya da kamu sağlığı kuruluşlarına gözyaşı ve pişmanlık dolu bir itirafta bulunmayacaktım. Gazete manşetleri. Sorumlu garson yemekleri pislettiğini itiraf etti. Evet, diyorum. Beni hapse atabilirler. Beni asabilir, taşaklarımı koparabilir, sokaklarda sürükleyebilir, derimi yüzebilir ve vücudumu çamaşır sodasıyla dağlayabilirler. Ama neye yarar? Pressman Otel her zaman dünyanın en zengin insanların çiş yediği otel olarak bilinecek. Ağzımdan çıkanlar Tyler'ın sözleri. Halbuki melek gibi bir adamdım ben. Makinistler Sendikası'ndaki odada sendika başkanı onu yumrukladıktan sonra Tyler kahkahalar atmıştı. O tek yumruk Tyler'ı sandalyesinden fırlatmıştı ve Tyler duvara yapıştığı yerden kahkahalarla gülmüştü. ''Hadi durma, beni öldüremezsin.'' demişti Tyler gülerek. ''Seni gerizekalı orospu çocuğu. İstersen ağzımı burnumu kır ama beni öldüremezsin. Senin kaybedecek çok şeyin var. Benim hiçbir şeyim yok. Senin her şeyin var. Hadi durma. Yapıştır midemi. Suratıma bir tane daha geçir. İstersen dişlerimi dök ama maaş çeklerini göndermeyi unutma. İstersen kaburgalarımı kır ama ödemeyi bir hafta aksatırsan her şeyi açıklarım. Ülkedeki her sinema salonunun ve her dağıtımcının ve çocuğu Bambi'de kalkık bir yarak görmüş olabilecek her annenin açtığı davalar seni ve o küçük sendikanı bitirir. Ben pisliğim, demişti Tyler. Senin ve bütün dünyanın gözünde ben pisliğin, iğrencin, ruh hastasının tekiyim, demişti Tyler sendika başkanına. Nerede yaşadığım, ne hissettiğim, ne yiyip ne içtiğim, çocuklarımın karnını nasıl doyurduğum ya da hastalandığımda doktor parasını nereden bulduğum senin umurunda bile değil. Ve evet, aptal, bıkkın ve güçsüzüm ama gene de senin çözmen gereken bir sorunum. Pressman Otel'deki odada otururken dövüş kulübü dudaklarım hala 10 kadar parçaya bölünmüş durumdaydı. Yanağımdaki göt deliği gözünü Pressman Otel'in müdürüne dikmiş bakarken her şey bayağı inandırıcı duruyordu. Esas itibarıyla Tyler ne söylediyse ben de onu söyledim. Sendika başkanı Tyler'ı yere yıktıktan ve Tyler'ın yumruklarına karşılık vermediğini gördükten sonra hayatta hiçbir zaman ihtiyaç duymayacağı irilikteki Cadillac kasası cüssesiyle Sayın Başkan burnu dikişli zarif ayakkabısını kaldırıp Tyler'ın kaburgalarına tekmeyi oturtmuştu ve Tyler gülmüştü. Tyler büzüşüp tor top olduktan sonra Sayın Başkan ayakkabısını Tyler'ın böbreklerine gömmüştü. Ama Tyler'ın gülmesi kesilmemişti. ''Devam et, içinde kalmasın.'' demişti Tyler. ''Güven bana. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Harika hissedeceksin.'' Pressman Otel'deki odada otel müdürüne telefonu kullanıp kullanamayacağımı sordum ve gazetenin yerel haberler bölümünün numarasını çevirdim. Otel müdürünün bakışları altında şunları söyledim. Merhaba dedim. Ben politik bir protesto kapsamında korkunç bir insanlık suç işledim. Amacım hizmet endüstrisindeki işçilerin maruz kaldığı sömürüyü protesto etmekti. Eğer hapse girersem sadece çorbaya işeyen dengesiz bir serseri olmayacağım. Kahramanlık mertebesinde bir şey olacak bu. Robin Hood garson. Ezilenlerin savunucusu. Pressman Otel'in müdürü Ayze'yi yavaşça elimden aldı. Artık orada çalışmamı istemediğini söyledi bana. O andaki görüntüm buna uygun değildi. Müdürün masasının başında dikilirken dedim ki, nasıl yani? Bu görüntü hoşuna gitmiyor mu? Ve hiç duraksamadan, gözlerimi müdürün üstünden ayırmadan, merkez kaç kuvveti noktası etrafında kolumu döndürerek yumruğu savurdum ve burnumdaki çatlamış yara kabuklarından taze kanlar fışkırdı. Durup dururken Tyler'la ilk dövüştüğümüz gece geldi aklıma. Bana bütün gücünle vurmanı istiyorum. Bu o kadar da sert bir yumruk değil. Kendimi bir kere daha yumrukladım. Aslında çok iyi görünüyordu. Fışkıran kanlar falan. Ama ben kendimi geri geri duvara doğru savurdum. Korkunç bir ses çıkardım ve duvarda asılı olan tabloyu kırdım. Ben böyle soytarılık ederken kırılan camlar ve çerçeve ve içindeki çiçekli resim ve kanlar da benimle birlikte yerlere saçıldı. Kanlar yerdeki halıya dağılırken ben doğruldum. Otel müdürünün masasının köşelerinde kanlı korkunç el izleri bırakarak kendimi yukarı çektim ve lütfen dedim. Lütfen bana yardım et. Ama bunu söylerken gülmeye başladım. Yardım et, lütfen. Lütfen bir daha vurma bana. Kendimi yeniden yere bıraktım ve geçtiğim yeri kanımla boyayarak halının üstünde emeklemeye başladım. Söyleyeceğim ilk söz lütfen olacak. O yüzden ağzımı açmıyorum. Canavar, Çin halısını süsleyen güzelim buketlerin ve çelenklerin üstüne sürünerek ilerliyor. Burnumdan dışarı akan kanlar gerisin geri boğazıma ve ağzıma doluyor. Sıcak sıcak. Öfkeli canavar, pençelerindeki kana yapışmış hav ve tozla birlikte halının üstünde sürünüyor. Ve sonunda Pressman Hotel'in müdürünü çubuk desenli bileğinden yakalayıp repliğini söyleyecek kadar ilerlemeyi başarıyor. Lütfen. Söyle. Lütfen kelimesi bir kan baloncuğuyla birlikte dışarı çıkıyor. Söyle. Lütfen. Sonra balon patlıyor ve her yana kan boşalıyor. Ve işte Tyler haftanın her gecesi bir dövüş kulübü başlatma özgürlüğüne böyle kavuştu. Bu olaydan sonra 7 dövüş kulübü kuruldu. Derken dövüş kulüplerinin sayısı önce 15'e, sonra 23'e çıktı. Ama Tyler hala yenilerini istiyordu. Para aralıksız geliyordu. Lütfen diyorum Pressman Otel'in müdürüne. Parayı ver bana. Ve gene gülüyorum. Lütfen. Ve lütfen bana bir daha vurma. Senin öyle çok şeyin var ki, benim hiçbir şeyim yok. Ve kanlı ellerimle Pressman Otel'in müdürünün çubuk desenli bacaklarından yukarı tırmanmaya başlıyorum. Müdür sırtını sıkıca duvara yaslamış, ellerini arkasında kalan pencere pervazına koymuş. İncecik dudakları bile dişlerinden geriye çekilmiş gibi duruyor. Canavar kanlı pençelerini müdürün pantolonunun beline geçiriyor. Beyaz kolalı gömleğe yapışmak üzere kendini yukarı çekiyor ve ben kanlı ellerimi müdürün yumuşak bileklerine doluyorum. Lütfen. Öyle bir sırıtıyorum ki dudaklarımdaki çatlaklar yarılıyor. Müdür çığlıklar atarak ellerini benden ve kanımdan ve ezilmiş burnumdan kurtarmaya çalışırken bir itiş kakış oluyor, yerdeki pislikler her ikimizin üstündeki kanlara yapışıyor ve işte tam o anda en muhteşem anımızda güvenlik görevlileri içeri girmeye karar veriyor. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Washington DC. W A S H I N G T O N D nokta C nokta. Freon. F R E O N. Krem brûlée. C R E M E B R U L E E. Robin Hood. R O B I N H O O D.